Ayrım 5.
Homeros kral ona doğru geldiğinde her zaman olduğu gibi iri bir salyangoz kabuğundan yapılmış piposuyla ada çayını tüttürüyor, anason ve kişnişle kokulandırılmış şarabını içiyordu. Şair budaklı bastonuna dayanarak ayağa kalktı. Kalkmayın Homeros. Firavun gerektiği gibi selamlanmadığı an uygarlığın sonu gelmiş demektir. İki adam bahçe sandalyelerine oturdular. Şu mısraları yazmakla sizce doğruyu mu söyledim majeste? Büyük bir istekle savaşanın da, geride kalıp seyredenin de kazancı aynı. Korkak olan da cesur olan da aynı şerefe paylaşıyor. Bir hiç için mi yüreğim bunca badire yatlattı? Bir hiç için mi birçok savaşa katılarak hayatımı tehlikeye attım? Hayır Homeros. Demek ülkemize galip olarak döndünüz. Hititler püskürtülüp kendi mevzilerine çekildiler. Mısır artık istila edilemeyecek. Olayı kutlayalım majeste. Harika bir şarap getirttim. Homeros'un aşçısı dar boğazlı bir girit amforası getirdi. Amforanın içindeki şarabın üzümü yaz gün bölümünde geceleyin toplanmış, içine biraz deniz suyu katılarak kuzey rüzgarında 3 yıl süreyle dinlendirilmişti. Homeros, Kadeş Savaşı'nın metni tamamlandı dedi. Özel sekreteriniz Ameni metni bizzat kendisi yazdı ve heykeltıraşlara verdi. Sizin metniniz tapınakların iç bölümlerine kazınacak ve düzenin kaosa karşı kazandığı zaferi aykıracak. Ne yazık ki majeste savaş her zaman var olacaktır. Kaosun doğasında düzeni yok etmek yok mudur? İşte bu nedenle firavunluk kurumu oluşturulmuştur. Sadece bu kurum maat yasalarının hakimiyetini pekiştirebilir. Sakın onu değiştirmeyiniz. Çünkü bu ülkede uzun süre mutlu yaşamak niyetindeyim. Homeros'un siyah beyaz kedisi Hector, şairin dizlerine çıktı ve tırnaklarını sahibinin tuniğine hafifçe geçirdi. Sizin başkentiniz ve Hitit başkenti arasında 800 kilometrelik bir uzaklık var. Karanlık güçleri uzakta tutmak için bu mesafe yeterli olacak mı? Yaşamsal güç beni yüreklendirdiği sürece bunu sağlamaya çalışacağım. Savaş hiçbir zaman bitmez. Daha kaç kez sefere çıkacaksınız? Ramses, Homeros'un evinden ayrıldığı zaman onu bekleyen Ameni'yi buldu. Kralın benzi her zamankinden daha solgun, saçları biraz daha azalmış olan özel sekreteri, kırılacakmışçasına dayanıksız görünüyordu. Kulağının arkasına orada unuttuğu bir fırça sıkıştırmıştı. Çok acele görüşmemiz gerek majesti. Dosyalarından birinde içinden çıkılması güç bir durum mu var? Sorun herhangi bir dosyayla ilgili değil. Ailemi görmem için bana biraz zaman tanır mısınız? Protokol her şeyden önce belirli sayıda tören ve görüşme isteklerini kabul etmenizi gerektiriyor. Bütün bunlardan vazgeçebilirim ama çok daha önemli bir şey var. O döndü. Yoksa sözün ettiğin... Evet, Musa döndü. Piramses'te mi? Seramana'nın onu tutuklamakla en doğrusunu yaptığını kabul etmelisin. Onu serbest bıraksaydı adalet hiçe sayılmış olurdu. Musa hapis mi edildi? Öyle gerekiyordu. Hemen onu bana getir. İmkansız majeste. Firavun adalete intikal etmiş bir olaya karışamaz. Cinayetle suçlanan kişi arkadaşı olsa bile. Elimizde onun suçsuz olduğunu gösteren kanıtlar var. Normal prosedürden geçmesi kaçınılmaz. Şayet öncelikle Firavun Maat'a ve onun adaletine saygı duymazsa bu ülkede kargaşa ve bunalım hüküm sürer. Sen gerçek bir dostsun Ameni. Genç Kağa, nesiller boyu gelen katiplerin kendisinden önce tekrar tekrar yazdıkları ünlü bir metni kopya ediyordu. Onlara miras olarak geçen bilgiye erişen katipler, bilgelik kitaplarını yazmakla yükümlüdürler. Yazı tahtaları onların en sevgili oğludur. Kitapları onların piramitleri, yazı fırçaları onların çocukları, hiyeroglif yazılarıyla örtülü taşları onların eşleridir. Anıtlar yok olur, kum dikili taşları örter, mezarlar unutulur, ama bilgeliği yaşamış olan katiplerin adları eserlerinin parıldaması sayesinde sonsuza kadar sürer. Katip ol ve şu düşünceyi yüreğine kazı. Bir kitap en sağlam duvardan daha yararlıdır. O senin tapınağın olacaktır. Hatta sen ölmüş olsan da kitabınla adın insanların ağzından düşmeyecek, çok iyi inşa edilmiş bir binadan daha sağlam olacaktır. Kıha bu özdeyişlerin yazarı ile tümden aynı kanıda değildi. Evet, yazılanlar yüzyıllar boyunca sürüp gidiyordu. Ama aynı şey ustabaşıların inşa ettikleri taş tapınaklar ve sonsuzluğun konutları için de geçerli değil miydi? Bu satırların yazarı katip biraz aşırıya kaçarak mesleğinin eşsizliğini ölmüştü. Kıha düşünme biçimine sınır koymamak için aynı zamanda katip ustabaşı olmak için kendi kendine söz vermişti. Babası onu kobra biçiminde karşısına çıkan ölümle tanıştırdıktan sonra Ramses'in büyük oğlu çok olgunlaşmış, kesin olarak çocuk oyunlarını bir yana bırakmıştı. Tekerleklerin üzerine oturtulmuş bir tahta atın, Nefertari'nin ona verdiği ilginç papiriste yer alan Katip Ahmes'in matematik probleminden daha çekici olması olası mıydı? Ahmes daireyi bir kenarı dairenin çapının 8/9 olan bir kareyle eş tutuyor ve bu da 3.16, Dipnot, ünlü pi sayısının rehin papirüsünde söz edilen pratik uygulaması, değerinin üzerine kurulu bir oranı elde etmeye olanak sağlıyordu. Kaa ilk fırsatta mimarların sırlarına erişmek için yapıların geometrisini öğrenecekti. Diplomat Meba, Prens Kaa'yı bir an için düşüncelerinden ayırabilir miyim diye sordu. Genç çocuk başını kaldırmadı. Siz uygun görüyorsanız. Dışişleri Bakanı yardımcısı bir süreden beri Kaa ile konuşmak için geliyordu. Firavun'un oğlu ise onun soylulara özgü kibirli havasından hoşlanmıyor ama onun kültürüne ve edebiyat bilgisine değer veriyordu. Yine mi çalışıyorsunuz prens? İnsanın kendini geliştirmesinin en iyi yolu bu değil midir? Doğrusu böylesine genç bir insanın ağzından dökülen çok ağır bir soru. Aslında haksız sayılmazsınız. Katip ve kralın oğlu olarak onlarca uşağa emirler verecek, ne saban ne de kazma kullanacaksınız. Elleriniz yumuşacık kalacak. Angaryalardan uzak duracaksınız. Hiçbir ağırlık taşımayacak. Harika bir villada oturacaksınız. Ahırlarınız harika atlarla dolu olacak. Her gün değişik lüks kıyafetler giyeceksiniz. Tahtirevanınız çok rahat olacak ve firavunun güvenini kazanacaksınız. Birçok tembel ve tuzu kuruk katip gerçekten böyle yaşıyor. Bense zor metinleri okuma yeteneğine sahip olmayı, ayin kitaplarının yazımına yardımcı olmayı ve tören alaylarında bağışçı olarak kabul edilmeyi umuyorum. Bütün bunlar basit ve önemsiz tutkular Prens Kaha. Tam tersi Meba, bütün bunlar uzun uğraşları gerektiriyor. Ramses'in büyük oğlu çok daha büyük bir alın yazısına aday değil mi? Hiyeroglifler benim kılavuzumdur. Onların hiç yalan söylediği görülmüş müdür? 12 yaşındaki bu çocuğun sözlerine şaşıran Meba, deneyimli, kendinden emin ve dal kavukluğa önem vermeyen bir katiple konuştuğu izlenimini edindi. Var olmak sadece çalışmak ve bazı konuları kestirip atmak değildir. Ben kendi varoluşumu farklı tasarlıyorum Meba. Ayıplanacak bir şey mi bu? Değil, elbette değil. Önemli bir mevkide olan siz eğlenmeye vakit bulabiliyor musunuz? Diplomat Kıha'nın bakışlarından kaçındı. Ben çok meşgulüm çünkü Mısır'ın uluslararası politikası çok istidatlı olmayı gerektirir. Kararlar alan babam değil mi? Elbette. Ama meslektaşlarım ve ben onun işini kolaylaştırmak için canla başla çalışıyoruz. İşinizin ayrıntılarını öğrenmek isterdim. Çok karmaşıktır ve bilmem ki siz... Anlamaya çalışırım. Kaan'ın kız kardeşi Meritamo'nun gelişi diplomatı sıkıntıdan kurtardı. Küçük kız, kardeşimle mi oynuyorsun diye sordu. Hayır, ona bir hediye vermek için gelmiştim. İlgisi uyanan Kaha başını kaldırdı. Nedir hediyeniz? Fırça kutusu prens. Meba, içinde 12 adet farklı fırçanın durduğu küçük sütun biçimindeki yaldız kaplı kutuyu çıkarıp gösterdi. Prens, bu çok güzel dedi ve kullandığı eski fırçayı taburenin üzerine koydu. Meritamon, bakabilir miyim diye sordu. Kaha ağırbaşlı bir ifadeyle, dikkatli olmalısın, bu tür şeyler çabuk kırılır. Benim yazmama izin verecek misin? Dikkatli olman ve hata yapmaktan sakınman koşuluyla veririm. Kaa kız kardeşine kullanılmış bir papirüs ile ucunu mürekkebe batırdığı yeni bir fırça verdi. Prens kız kardeşinin özenerek hiyeroglif çizmeye çalışmasını dikkatle izledi. Yeni uğraşlarına dalan iki çocuk Meba'nın orada olduğunu unuttular. Diplomat da böyle bir anı bekliyordu. Meba Kaa'nın eski fırçasını gizlice aldı ve çıkıp gitti. 12. Güzel İset bütün gece Ramses ilk kez seviştiği sazdan yapılmış kulübeyi düşleyip durdu. Geleceği ne getireceğini hiç düşünmeden özgürce yaşadıkları arzuları o kulübede saklı kalmıştı. İset hiçbir zaman Mısır kraliçesi olmayı arzu etmemişti. Bu görev onu aşıyordu. Nefertari bu görevi yerine getirecek yetenekliydi. Buna rağmen İset Ramses'i kalbini tutuşturan aşkını nasıl unutabilirdi? Ramses savaştayken endişeden ölüyordu. Aklı başından gidiyor, makyaj yapmak istemiyor, giyimine kuşamına özen göstermiyor, sandaletlerini dahi giymiyordu. Ramses savaştan döner dönmez İset'in sıkıntıları kayboluvermişti. Yeniden kavuştuğu güzelliği şu anda sarayda Ramses'in bürosundan özel dairesine giden koridorda Ramses'i endişeden titreyerek bekleyen İset'i gören en gözü tok erkeği bile baştan çıkarırdı. Ramses bu koridordan geçeceği zaman ona yaklaşmaya cesaret edecekti. Ama hayır, hayır, içinden kaçmak geliyordu. Ramses'i usandıracak olursa taşraya gönderileceğini ve onu bir daha görememeye mahkum edileceğini biliyordu. Bundan daha kötü ceza olabilir miydi? Kral göründüğünde İset'in bacakları titredi. Kendinde kaçacak gücü bulamadı. Gücü ve heybetli görünümü bir tanrınınkini andıran Ramses'ten bakışlarını ayıramadı. Burada ne yapıyorsun İset? Sana söylemek istediğim, sana bir erkek çocuk verdim. Süt annesi onu bana gösterdi. Meremput'a harika bir çocuk. Kaa'ya gösterdiğim şefkati ona da göstereceğim. Bundan hiç kuşkum yok. Ben senin ekip biçeceğin tarlan, içinde yüzeceğin havuzun olmaya devam edeceğim. Başka bir oğul ister misin Ramses? Kraliyet çocuk okulu yeteri kadarını sağlayacak. Arzu ettiğin şeyi benden iste. Bedenim de, ruhum da sana ait. Yanılıyorsun ise. Hiçbir insan bir başka insanın sahip olamaz. Ben yine de sana aitim. Beni yuvasından düşmüş bir dişi kuş gibi avucunun içine alabilirsin. Senin sıcaklığından yoksun kalınca sararıp solarım. Ben Nefertari'yi seviyorum ise. Nefertari bir kraliçe. Bense sadece bir kadınım. Beni başka türlü bir aşkla sevemez misin? Ben Nefertari ile bir dünya kurdum. Bu sırrı ancak benim kraliçem paylaşabilir. Bu sarayda kalmama müsaade ediyor musun? İset'in sesi duyulmayacak kadar kısılmıştı. İset'in geleceği Ramses'in vereceği yanıta bağlıydı. Sarayda kalacak Kıha, Merenpıta ve kızın Meritamon'u yetiştireceksin. Seremana'nın komutasındaki paralı askerlerden oluşan muhafız kıtasında görevli Giritler, Orta Mısır'da Firavun Akaneton'un terk edilmiş kentinin yakınındaki köylerde soruşturma yapıyordu. O da komutanı gibi eski bir korsandı. Mısır'daki yaşantıya ve kendisine sağlanan maddi olanaklara alışıyordu. Denize hasret olmasına rağmen Nil ırmağı üzerinde küçük ve hızlı teknelerle dolaşmakla avunuyor, ırmağın ani ve önceden kestirilemeyen tuzaklarını etkisiz kılmakla eğleniyordu. Bu tecrübeli denizci bile Nil'in dalgalarına, ince bir su tabakasının altında saklanan kum tepelerine, çok çabuk öfkelenen su aygırları sürülerine karşı dikkatli olmak zorundaydı. Giritli öldürülen sarışın genç kızın resmini yüzlerce köylüye göstermiş ama işe yarar bir yanıt alamamıştı. Gerçeği söylemek gerekirse öldürülen kadının Piramses'i ya da Memphis'te olduğunu bildiğinden işini gönülsüz yürütüyordu. Seraman'a her tarafa özel görevliler göndermiş ve bunlardan hiç olmazsa birinin esaslı bir deli bulabileceklerini umut etmişti. Ama şans Giritli'nin yüzüne gülmüyordu. Giritli mevsimlerin akışına ayak uyduran bu ıssız kırsal bölgenin tadına varmakla yetiniyordu. Dev sardunyalının vaat ettiği ödülü alamayacaktı belki. Ama o yine de görevini titiz bir biçimde yürütüyor, zamanın çoğunu konuksever hanlarda geçirmekten mutlu oluyordu. 2 ya da 3 günlük bir araştırmadan sonra Piramses eli boş dönecekti ama en azından burada kaldığı sürece hoş vakit geçirmiş olacaktı. Hanın güzel masalarından birine yerleşen Giritli bira servisi yapan genç kıza baktı. Güler yüzlü ve fingirdek olan kız müşterileri bilerek kışkırtıyordu. Eski korsan şansını denemeye karar verdi. Kızın tuniğinin kolunu tuttu. Hoşuma gidiyorsun küçük. Kimsin sen? Bir erkek. Kız bir kahkaha attı. Hepiniz aynısınız, kendini beğenmiş. Ama ben erkek olduğumu kanıtlayabilirim. Öyle mi? Nasıl olacak bu iş? Kendi tarzıma uygun olarak. Hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben söylemem, yaparım. Kız parmağını dudaklarının üzerine koydu. Dikkat et, övüngen insanlardan hoşlanmam ve üstelik ben kolay kolay tatmin olmam. Bundan iyisi can sağlığı. Benim de en büyük kusurum budur. Neredeyse beni kandıracaksın bir adam. Artık harekete geçelim, ne dersin? Sen beni ne sanıyorsun? Girişken bir adamla sevişmek isteyen güzel bir kadın sanıyorum. Sen nerelisin? Girit adasındanım. Dürüst biri misin? Aşkta aldığım kadarını veririm. Gece yarısı bir tahıl ambarında buluştular. Her ikisi de sevişme öncesi cilveleşmelerden hoşlanmadıkları için ateşli ateşli birbirlerinin üzerine atıldılar ve birkaç saldırıdan sonra yatıştılar. Sonunda doyuma ulaştıklarında yan yana uzandılar. Giritli, sen bana birini hatırlatıyorsun dedi. Yüzün aradığım kişi anımsatıyor. Kim o? Giritli sarışın genç kadının resmini gösterdi. Kadın, onu tanıyorum dedi. Burada mı oturuyor? Terk edilmiş kentin kenarında çölün başladığı yerdeki küçük bir köyde oturuyordu. Aylar önce ona pazar yerinde rastladım. Adı neydi? Bilmiyorum, onunla konuşmadım. Yalnız mı yaşıyordu? Hayır, onunla beraber hala lanetli firavunun yalanlarına inanan büyücü kılıklı yaşlı bir adam vardı. Kimse onlara yanaşamıyordu. Bölgenin öteki köylerin aksine bu köy hiç güzel değildi. Pislik içindeki evler, boyaları dökülmüş çatlak duvarlar, terk edilmiş ufak bahçeler. Burada kim oturmak isterdi? Giritli keçilerin yemeye çalıştıkları çöplerle dolu sokaklarda dolaşmaya başladı. Bir evin tahta pancuru gıcırdadı. Bez bebeğini kollarıyla sarmış küçük bir kız çocuğu koşarak kaçtı. Ayağa takılıp düşünce Giritli çocuğu bileğinden tuttu. Büyücü nerede oturuyor? Kız çırpındı. Şayet cevap vermezsen bebeğini alırım. Kız kapısı kapalı, pencerelerinde tahta parmaklıkları olan basık bir evi gösterdi. Giritli küçük kızın bileğini bıraktı, eve doğru koştu ve bir omuz darbesiyle kapıyı açtı. Döşemesi toprak, içi loş, kare biçiminde bir odaya girdi. Hurma dallarından yapılmış yatağın üzerinde ihtiyar bir adam can çekişiyordu. Giritli, ben polisim dedi. Korkacak bir şey yok. Ne istiyorsunuz? Bu genç hanımın kim olduğunu söyleyin. Seramana'nın adamı portreyi ihtiyara gösterdi. Lita, bu benim küçük Lita'm. Aykırı düşünceli firavunun sülalesinden geldiğini inanıyordu. Sonra o gelip onu götürdü. Kimden bahsediyorsunuz? Bir yabancı. Lita'nın ruhunu çalan yabancı bir büyücü. Adı ne o büyücünün? Yine geldi. Mezarlarda saklanıyor. Bundan eminim mezarların içinde saklanıyor. İhtiyarın başı yana doğru yuvarlandı. Hala soluk alıyordu ama konuşacak hali kalmamıştı. Giritli korktu. Terk edilmiş mezarların girişleri cehenneme açılan kapılara benziyordu. Bir şeytanın dışında kim böyle bir yerde barınmayı aklına getirebilirdi? İhtiyar ona belki yalan söylemişti ama bu izi sürmesi gerekiyordu. Birazcık şansı varsa Lita'nın katilini yakalayacak, onu bir Ramses'e götürerek ödül alacaktı. İşin sonunda onu bekleyen bu ödüle rağmen Giritli kendini pek rahat hissetmiyordu. Açık bir alanda çarpışmayı, deniz üzerinde gerekirse birden çok korsanla dövüşmeyi tercih ederdi. Bu mezarlara girmek onu ürkütüyordu ama geri adım atmadı. Dik bir yokuşu tırmandıktan sonra tavanı yeterince yüksek, duvarında Akaneton ile Nefertiti'ye saygı gösterenlerin resimleriyle süslü ilk mezara daldı. Mezarın dibine kadar ağır adımlarla yürüdü. Ama ne bir mumyaya ne de bir insan izine rastladı. Şeytan da ona saldırmadı. Giritli kendini daha güvenli hissederek ikinci mezarı araştırdı. Birincisindeki gibi düş kırıklığına uğradı. Mezarın taşı dayanıksız olduğu için ufalanıyordu. Burada duvarlara kazınmış olan tarihi sahneler yüzyılların tahribatına dayanamayacaktı. Rahatları kaçan yarasalar dağıldı. Ona yol gösteren ihtiyar herhalde sayıklamıştı. Böyle düşünmekle birlikte Seramana'nın adamı bu terk edilmiş kentten ayrılmadan önce iki ya da üç büyük mezarı dolaşma kararı aldı. Burada her şey ölmüştü. Gerçekten ölmüştü. Güneş kentinin kurulmuş olduğu havaya hakim olan kayalar boyunca yürüdükten sonra Aton'un baş rahibi Merire'nin mezarına girdi. Buradaki kabartma resimler bakımlıydı. Güneş ışınlarının aydınlattığı kral kraliçe çiftini simgeleyen heykellere hayran hayran baktı. Arkasında hafif bir ayak sesi işitti. Giritli arkasını dönmeye vakit bulamadan Ofiron'un gırtlağını kesti. 13. Meba gözlerini kapamıştı. Yeniden açtığında Giritli'nin yerde yatan cesedini gördü. Hakkınız yoktu Ofir, hakkınız yoktu. Sızlanmayı bırakın Meba. Siz adam öldürdünüz ve siz de bir cinayetin tanığı oldunuz. Ofir'in bakışları öylesine tehditkardı ki diplomat geriledi ve mezarın dibine kadar çekildi. Onu karanlıklara kadar izleyen bu inanılmaz derecedeki acımasız gözlerden kaçmak istiyordu. Şenar, bu meraklı adamı tanıyorum dedi. Bu adam Seramana'nın Ramses'i korumak için maaşını ödediği paralı askerlerden biri. Demek peşimize saldığı bir polis. Sardunyalı Lita'nın kimliğini soruşturmuş ve bilgi elde etmeye çalışmış olmalı. Bu polisin buralarda bulunuşu geniş bir operasyona giriştiklerini gösteriyor. Şenar, bu lanet kentte artık güvenlikte değiliz dedi. O kadar kötümser olmayalım. Bu meraklı artık konuşamayacak. Ama yine de buraya kadar gelmeyi başardı. Seramana da aynı şeyi yapacak. Sadece bir kişi saklandığımız yeri açıklamış olabilir. Köylülerin büyücü olarak beledikleri ihtiyar, Lita'nın vasisi. Bu yaşlı budala ölmek üzere ama henüz bizi ihanet edecek güce sahip. Bu akşamdan tezi yok, onunla ilgileneceğim. Meba müdahale etme ihtiyacını duydu. Yeni bir cinayet işleyemezsiniz. Ofir, karanlıktan çıkın diye emretti. Meba duraksadı. Acele edin. Diplomat ilerledi. Dudaklarında bir tik belirmişti. Bana dokunmayın Ofir. Bizim müttefikimiz ve benim astımsınız, bunu unutmayın. Elbette ama bu cinayetler. Biz sizin gibi bakanlığın rahat koltuklarında oturmuyoruz. Siz Ramses'in gücünü engelleme, hatta bu gücü ortadan kaldırma ve Hititlerin Mısır'ı fethetmelerine olanak sağlama görevini üstlenen bir casus şebekesine aitsiniz. Birkaç diplomatik numaranın yeteceğine inanıyor musunuz? Bir gün siz bile güvenliğinizi tehdit edecek bir düşmanınızı öldürmek zorunda kalabilirsiniz. Ben yüksek rütbeli bir memurum ve hoşunuza gitse de gitmese de bu polisin öldürülmesinde suç ortağısınız Meba. Diplomatın gözleri yeniden Giritli'nin cesedine çevrildi. İşin buralara varacağını sanmıyordum. Şimdi öğrendiniz. Şenar, bu meraklı yüzünden görüşmemiz yarıda kaldı dedi. Başardın mı Meba? Bu lanet kente yeniden gelme tehlikesini bu nedenle göze aldım. Evet, başardım. Büyücünün sesi birden yumuşadı. Güzel iş başardınız dostum. Sizinle gurur duyuyoruz. Ben verdiğim sözleri tutuyorum. Siz de kendinizinkileri unutmayın. Geleceğin iktidarı sizi unutmayacak Meba. Çaldığınız hazineyi bize gösterin. Diplomat kağnı fırçasını çıkarıp gösterdi. Prens bu fırçayı yazı yazmak için kullanıyordu. Ofir, mükemmel dedi. Gerçekten mükemmel. Onu ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu eşya sayesinde Kaan'ın enerjisini elde etmeyi ve bunu kendisine karşı kullanmayı düşünüyorum. Yoksa sizin niyetiniz... Ramses'in büyük oğlu doğrudan düşman olarak kabul ettiğimiz kişilere dahildir. Kral ve kraliçe çiftini zayıf düşürecek her türlü girişim bizim davamız için yararlıdır. Kaha bir çocuk. O firavunun büyük oğlu. Hayır Ofir, bir çocuğa bunu yapamazsınız. Siz bir tarafı seçtiniz Meba. Geri adım atmak için artık çok geç. Büyücü elini uzattı. Bana şu fırçayı verin. Diplomatın tereddüdü Şener'in pek hoşuna gitti. Bu tabansız heriften öylesine nefret ediyordu ki onu kendi elleriyle öldürmeye hazırdı. Meba fırçayı yavaşça Ofir'e uzattı. Öfkenizi bu çocuktan almak zorunda mıydınız? Büyücü, Piram sese dönün ve bir daha buraya gelmeyin diye emretti. Bu mezarda daha uzun süre oturacak mısınız? Büyüyü yapmama yetecek kadar zaman burada kalacağız. Ya sonra? Çok meraklı olmayın Meba, ben sizi arayacağım. Başkentteki durumum dayanılmaz olacak. Soğukkanlılığınızı koruyun. Her şeyin yoluna gireceğini göreceksiniz. Nasıl davranmam gerekiyor? Normal işinizi yapmaya devam ediniz. Zamanı gelince talimatlarımı alacaksınız. Diplomat mezardan tam çıkacakken geri döndü. Bir daha düşünün Ofir. Oğluna dokunulacak olursa Ramses kuduracak ve... Gidin Meba. Ofir ile Şener mezarın girişinden suç ortaklarının yokuştan inişini, harabe bir evin arkasında gizlenen atına binişini seyrettiler. Şener, bu alçak güvenilir biri değil dedi. Kapanından çıkmak için boşuna çırpınan, korkudan çılgına dönmüş bir fareye benziyor. Neden onu hemen yok etmiyoruz? Meba resmi bir görevde bulunduğu sürece bize yararlı olacak. Ya bizi ihbar ederse? Bu soruyu kendi kendime sormadığımı mı sanıyorsunuz? Nefertari Ramses döndüğünden beri onunla fazla baş başa kalma fırsatı bulamadı. Ameni, vezir, bakanlar ve başrahipler hükümdarın bürosunu kuşatma altına almışlardı. Kraliçede katiplerin, atölye şeflerinin, vergi tahsildarlarının ve emrindeki öteki memurların müracaatlarını kabul etmeyi sürdürmüştü. Bazen tapınağın birinde müzisyen olarak görev almadığına yanıyordu. Orada sakin bir hayat sürüp günlük koşuşturmanın dışında kalabilirdi. Ama Mısır kraliçesinin böyle rahat bir yaşantıya hakkı yoktu ve hiç sızlanmadan görevini tamamlayıp zorluklara göğüs germek zorundaydı. Nefertari, Tuya'nın sürekli yardımı sayesinde ülkeyi yönetme sanatını öğrenmişti. Ramses 7 yıllık hükümdarlığı süresinde aylarca Mısır dışına çıkmış, savaş alanlarında bulunmuştu. Genç kraliçe, tacın ağırlığına dayanabilmek ve tanrılarla insanlar arasındaki bağları sürdüren ayinleri yapmak için gereken olağanüstü gücü kendi içinde bulmak zorunda kalmıştı. Nefertari kendine ait boş zamanının olmamasından şikayetçi değildi. Günün saatleri zaten yapması gereken işlere bile yetmiyordu. Kuşkusuz Kıha ile Meritamon'dan çoğu kez uzakta kalıyor ve bir çocuğun vicdanının geliştiği o yeri doldurulamaz anları birlikte yaşayamıyordu. Her ne kadar Kıha ile Merenpıta, Ramses ile güzel İset'in oğulları olsa da onları kendi kızı Meritamon kadar seviyordu. Ramses üç çocuğunun eğitimlerine göz kulak olması için İset'ten yardım istemekte haklıydı. İki kadın arasında rekabet ve düşmanlık yoktu. Artık anne olamayacağı için Ramses'ten kendi yerine seçebileceği varisleri olması için güzel İset'le birlikte olmasını bizzat Nefertari rica etmişti. Ramses, Merenpıta'nın doğumundan sonra İset'ten uzaklaşmış, kral ve kraliçenin çocuk sahibi olmama sorununa çözüm olarak kraliye çocuklarını sınırsız sayıda evlat edinmeye karar vermişti. Kraliçenin Ramses'e karşı duyduğu aşk, vücutlarının birleşmesinden ve bunun verdiği zevkten öte bir şeydi. Nefertari'yi baştan çıkaran Ramses'in sadece erkekliği değil, her şeyden önce parıltısıydı. İkisi birlikte bir bütün oluşturuyorlardı ve Nefertari, ayrı kaldıkları zamanlarda bile her an Ramses'le düşünce ve duygu ortaklığı kurduğunu kesinlikle biliyordu. Yorgun olan kraliçe kendini manikürcü ile pedikürcünün usta ellerine bıraktı. Uzun bir çalışma gününün sonunda ruhsal durumu ne olursa olsun sağlıklı ve mutlu görünmesi için bu tür bakımlara ihtiyacı vardı. Şimdi artık o en zevkli duş alma anıydı. İki hizmetçi kadın kraliçenin çıplak vücuduna sıcak ve güzel kokulu suları döktüler. Kraliçe ılık döşeme taşlarının üzerine uzandı. Bu sefer de kokulu tütsü, neft yağı, yağ ve limondan yapılan, vücudun gerginliğini ve kasılmaları giderecek, uykudan önce onu rahatlatacak olan kremle yapılacak uzun masaja başlanacaktı.